Ayrım 8.
Sebastian'ın elinin uzanamayacağı, tehlikesiz bir yere gitmemiz gerekli. Öyle bir yer ki onun aklının ucuna bile gelmemeli. Evi terk mi edeceksin anne? Evet Klaus, terk edeceğim. Beni de yanına alacaksın değil mi? Michel güldü. Almayacak olsam aylarca geri dönmeni bekler miydim hiç? Şimdiye kadar çoktan gitmiştim. O zaman fikrimi söyleyeyim. Nerede olduğunu bilmiyorum ama Türkiye'ye gidebiliriz. Ben bu fikri beğendim. Ben de. Buradan otobüsle İtalya'ya, İtalya'dan gemiyle İstanbul'a geçeriz. Michel yatak odasına gidip biriktirdiği parayı saydı ve zarfın içine koyup Pol'e verdi. Şimdilik gerek yok Michel. Benim biriktirdiğim para yol masrafları için yeterli. Peki bu para bizi ne kadar idare eder? Kaç frank biriktirdin? 8.000. Oldukça yüksek bir meblağ, bize en azından 8-10 ay idare eder. Bu süre zarfında ben iş bulmuş olurum. Yola ne zaman çıkalım? Bence en uygun zaman sabah, çünkü gece yola çıkarsak kocan yokluğunu daha çabuk fark eder. İşe gitmek için erkenden kalkıyor, eğer o evden ayrılır ayrılmaz yola çıkarsak geri dönünceye kadar en az 11-12 saatlik mesafeyi kat etmiş oluruz. Böylece bizi yakalama ihtimali çok zayıflar. Bir de otobüs hızlı giderse bu ihtimal sıfıra iner. Sana bir iş düşüyor Paul. Nedir? Ben valizi hazırlarken şehre inip Renate'ye telefon etmek, durumu anlatırsın. Frank isterse İstanbul'a yerleştikten sonra gelip onu alacağımı, okula devam edip etmeme kararını kendisine bıraktığımı söyle. Telefon numarası işte bu kağıtta. Tamam Michel, dediklerinin hepsini Renate'ye anlatırım. Ayrıca sakın Sebastian'ın çocuğu okuldan almasına izin vermesinler. Paul konaktan ayrılınca Michel valizi almak için tavan arasına çıktı. Toz içindeki valizi kutuların arasından alırken kahyalarının hediye ettiği tablo gözüne çarptı. Bir eline valizi, diğer eline duvarın kenarında duran tabloyu alıp aşağıya indi. İkisini de temizledikten sonra valizi hazırlamaya başladı. Sırayla tabloyu, iç çamaşırlarını, giyeceklerini yerleştirdi ve görünmemesi için yatağın altına kaldırdı. Aradan yarım saat geçmeden Bay Kunz eve döndü, suskundu. İnsanın içini ürperten donuk mavi gözleriyle Michel'e bakıp ceketini vestiyere fırlattı ve her zamanki yerine oturdu. Dişlerini gıcırdatarak kadının her hareketini izliyor, hıncını almak için fırsat kolluyordu. Michel bunun farkına çok çabuk varmıştı. Bütün gece boyunca ağzını açıp tek kelime bile etmedi. Sofrayı kaldırdı, ortalığı düzeltti ve yıllardır hayatı ona zindan eden adamın yanından bir daha dönmemek üzere ayrıldı. Yaşlı adam Cecil adlı İtalyan yolcu gemisiyle İstanbul Boğazı'na girerken kendine geldi. 1988 yılından tam 50 yıl öncesine İsviçre ve Avusturya'da acılı tatlılı anılarla, maceralarla geçirdiği çocukluk günlerini tekrar yaşamış, Arnavutköy'de sürdüğü sakin hayata geri dönmüştü. Şömineye bakınca ateşin söndüğünü fark etti. Küllerin üstüne birkaç parça odun atıp gazete kağıtlarıyla tutuşturdu. Kandıklarından emin olduktan sonra yatağını toplamak için odasına geçti. Ama kendini battaniyeye kaldırıp çarşafı düzeltemeyecek kadar yorgun hissediyordu. Hareketleri oldukça yavaşlamış, 3.30'undaki dedelere dönmüştü. Halbuki daha 2.30'undaydı. Sandalyenin üstünde otururken kapı çalındı. Gelen Klaus'un üniversitedeki öğrencilerinden biri olan Nalan'dı. Günaydın hocam. Günaydın Nalan. Bugün pek iyi gözükmüyorsunuz. Hasta mısınız? Sadece yorgunum. Derse gelmeyeceksiniz herhalde. Evet, gelmeyeceğim. İstediğiniz bir şey var mı? Teşekkür ederim, yok. Görüşmek üzere hocam, kendinize iyi bakın. Klaus, efendim abi, fazlası yok değil mi? Neyin fazlası? Yorgunluğunun, sen kolay kolay okula gitmemezlik etmezsin. Endişelenmene gerek yok, biraz yorgunum o kadar. Biraz mı? Sesinin çıkmaya mecali kalmamış. Seni göremiyorum ama ne durumda olduğunu hissedebiliyorum. İyi değilsin, kahvaltıdan sonra doğru doktora gideceksin. Abartıyorsun. Gitmeyeceğini mi söylemek istiyorsun? Sen bilirsin, bütün gün başının etini yerim, bin pişman olursun. Tamam tamam, gideceğim. Frank gökten inmiş bir melekti sanki. Kardeşiyle küçük bir çocukla ilgilenir gibi ilgileniyor, ona her yönden destek olmaya çalışıyordu. Tatlı dili ve güler yüzüyle sırf kardeşini değil, çevredeki bütün insanları kendine bağlamış, sevgilerini kazanmıştı. Yalnız kaldığı saatlerde yakında oturan akranları gelip Frank'ı boğaz kenarında ya da parkta dolaştırıyor, onunla sohbet ediyordu. Klaus evden çıkmak üzereyken komşuları Necat Bey ve Bahadır Bey kapıda göründü. Hoş geldiniz, hoş bulduk, delikanlı yürüyüşe hazır mı? 5 dakika bekleyebilir misiniz, kahvaltı ediyor. Tabii ki bekleriz, acelemiz yok. Klaus komşularını içeriye alıp kulübeden ayrıldı ve sahile indi. Hayran olduğu İstanbul Boğazı eşsiz güzelliğiyle onu bekliyordu. Üstüne vuran güneş ışığıyla insanın gözünü alamaz mavi bir deniz. Denizin kenarına sürme gibi çekilmiş bir yeşillik ve martılarla dalgaların birbirine karışan sesleri. Öğlene kadar oturup bu muhteşem manzarayı seyrettikten sonra dahiliye doktoru olan lise arkadaşı Nesrin Hanım'ın Tarabya'daki muayenehanesine gitti. "Buyurun efendim, Nesrin Hanım burada mı?" "Evet, burada. İçeri girebilir miyim?" "Elbette. Merhaba Nesrin. Merhaba Klaus, nasılsın?" "Gerçeği söylemek gerekirse pek iyi değilim. Muayene olmaya geldim." "Şikayetlerin neler?" "Kendimi çok yorgun hissediyorum. İştahım kesildi, zayıfladım. Kısacık yolu yürürken nefes nefese kalmaya başladım." "Uzanır mısın?" Nesrin Hanım arkadaşını iyice muayene edip koltuğuna oturdu. "Ne düşünüyorsun?" "Kalbinde ve akciğerlerinde hiçbir problem yok. Kansızlık ya da bahar yorgunluğu olabilir. Kan değerlerine bakmak istiyorum. Gitmeden kan örneği alayım. Sonucu sana en kısa sürede bildiririm. Ayrıca güzel bir haberim var. Geçen hafta tıp dergilerinden birinde görme özürlüler için yeni bir operasyon geliştirildiğini ve uygulanan operasyonlardan bazılarının başarılı olduğunu okudum." "Hangi hastaneye başvurmamız gerekiyor?" "Özel hastanelerden biriydi, adını hatırlamıyorum. Sen kan örneği verirken ben yandaki apartmana gideyim. Dergiyi oradaki arkadaşlarımdan birinin muayenehanesinde okumuştum. Çok sevinirim." "Hadi laboratuvara inelim." Nesrin Hanım laborantla konuştuktan sonra laboratuvardan çıkıp yan apartmana geçti ve üzerinde cerrahın adının ve hastanenin adresinin yazılı olduğu küçük bir kağıtla geri döndü. Klaus kan alma işlemi bitince soluğu hastanede aldı. Asansör bozuk olduğu için 9. kata kadar yürüyerek çıktı. 5-10 dakika koridordaki oturaklarda dinlendi ve cerrahın odasına girdi. Karşısında aynen kendisi gibi bezgin bakışlı, 45-50 yaşlarında esmer uzun boylu, etine dolgun bir adam koca ayaklarını sehpaya uzatmış oturuyordu. "İyi günler, siz göz cerrahı Mehmet Ali Bey misiniz?" "Evet benim. Sizinle biraz konuşabilir miyim?" "Tabii, buyurun." "Öğrendiğim kadarıyla yeni bulunan bir yöntemi kullanarak görme özürlüleri ameliyat ediyormuşsunuz." "Doğru. Benim görme özürlü bir ağabeyim var. Ölmeden dünyayı ve beni görmesini istiyorum. Bu ameliyat hakkında bilgi verir misiniz?" "Mesela?" "Şartları, maliyeti, başarı oranı." "Ameliyatın tek şartı var. Kişinin yüksek tansiyon ve kalp hastalığı gibi sorunlarının olmaması gerekli. Maliyetine gelince, kullanılan cihazlar son teknolojiyle üretilmiş ithal cihazlar olduğu için onların fiyatı doğal olarak ameliyat masraflarına yansıyor. Hastane giderleri, teknik elemanların ücreti derken toplam maliyet 125 bin doları buluyor." "Ağabeyiniz doğuştan mı görme özürlü yoksa görme yeteneğini sonradan mı kaybetti?" "Doğuştan görme özürlü." "Size açık açık söyleyeceğim, doğuştan görme özürlülerin şansı yüksek değildir." "Peki şansı ne kadar?" "Muayene etmeden bir oran vermem doğru olmaz." Klaus'un morali epeyce bozulmuştu. Hem başarı oranı düşüktü, hem de fiyat astronomikti. Oranın düşük olması kararını değiştirmemişti. Frank'ın şansı %1 dahi olsa bu şansı denemek istiyordu. Ama parayı nasıl tamamlayacağını bilmiyordu. 30 yıldır biriktirdiği para maliyetin yarısı bile değildi. Bütün geceyi para temin etme yollarını düşünerek geçirdi, fakat işin içinden çıkamadı. Sabah kalktığında aynı yorgunluk üstündeydi. Kendini yıkılmak üzere olan köhne bir bina gibi hissediyor, canı hiçbir şey yapmak istemiyordu. Pire gibi hareketli, enerji dolu Klaus Hoca gitmiş, yerine adım atmaya hali kalmamış bir adam gelmişti. Ağır ağır hazırlandıktan sonra derse gitmek için yola çıktı. Dersin 5 dakikasını ayakta anlatabildi. Dizleri titrediği için hemen kürsüye oturdu ve anlatmaya oradan devam etti. İlk defa kürsüye oturmuş ve ilk defa kusurlu bir ders işlemişti. Dili dolanıyor, söyleyeceği şey aklına gelmiyor, sık sık kitaba bakmak zorunda kalıyordu. Dersin yarısında aniden kitabı kapattı ve böyle ders işlemeye devam etmeyeceğini söyleyip sınıftan çıktı. Nesrin Hanım dikkatlice tahlil sonuçlarını inceledikten sonra kağıdı yavaşça masaya bıraktı. Korktuğu başına gelmişti. Aşağıya inip laborantla konuştu. "Hata olmadığından eminsin değil mi?" "Evet, doktor hanım, 3 defa kontrol ettim ama isterseniz tekrar örnek alıp tahlil yapabilirim." "İyi olur. Kesinlikle emin olmadan lösemiye yakalandığını söyleyemem." Klaus eve girer girmez telefon çaldı. Telefondaki Nesrin Hanım'dı. Tekrar kan örneği almak istediklerini, bu yüzden laboratuvara gelmesi gerektiğini söyledi. Ve arkadaşının soru sormasına fırsat bırakmadan telefonu kapadı. Laboratuvara gittiğinde Nesrin Hanım hiçbir şey hissettirmemeye çalışıyor, sık sık gülümsüyordu. Ama 45 yıllık arkadaşı rol yaptığının farkındaydı. Gözlerini kadının gözlerine çevirip acıyla baktı ve bir müddet konuşmadı. Nesrin Hanım'ın yüzündeki zoraki gülümseme bu bakışla yok oldu. Klaus'un gerçeği bildiğini anlamıştı. Yaşlı adam yavaşça dudaklarını araladı. Annem gibi ben de lösemiye yakalandım değil mi? Sonuçlarda hata olabilir. Tekrar tahlil yapmalıyız. Hata yok Nesrin. Annemin ölümünün üzerinden 28 sene geçti. Ama durumunu daha dün gibi hatırlıyorum. Aramızda hiçbir fark yok. Ne kadar ömrüm kaldı? Hasta olduğunu öğrenir öğrenmez pes etmene çok şaşırdım doğrusu. Karşıma geçmiş ne kadar ömrüm kaldı diyorsun. Tedavi olabilirsin. Hastalığın son aşamaya gelmemiş. Yurt dışında bu illeti daha ileri yöntemlerle tedavi eden hastaneler var. Oldukça pahalıya mal olur ama şansın artar. Elini çabuk tut. Klaus derin düşünceler içinde kulübeye döndü. O kadar dalgındı ki bahçede oturan ağabeyini görmedi. İçeri girince ceketini bir kenara attı ve kanepeye uzandı. Aklı çok karışıktı. Hastalığını ağabeyine söyleyip söylememe, tedavi için yurt dışına çıkıp çıkmama, verdiği dersleri bırakıp bırakmama konuları arasında sıkışıp kalmıştı. Ne yapacağını, neye karar vereceğini bilmiyordu. Konuşacak birine ihtiyacı vardı. Ertesi gün en yakın arkadaşı ressam Kemal Bey'e telefon edip kulübeye çağırdı. Saat 12.30'da Kemal Bey kapıyı çaldı. Kumral, mavi gözlü, zayıf, orta boylu bir adamdı. Daima gülen yüzü ve ince esprileriyle etrafa neşe saçar, insanın bütün derdini, kederini unuttururdu. Her zamanki gibi dakiksin, tam söylediğin saatte geldin. Kulübeyi kolay bulabildin mi? Buralara avucumun içi gibi bildiğimden çabucak buldum. İçeri geç. Nasıl buldun? Çok şirin ama epeyce yıpranmış. Kaç senelik? Tam 51 senelik. İstanbul'a geldiğimiz 2 sene üvey babam yapmıştı. Yaman adammış doğrusu. Aradan bunca zaman geçmiş olmasına rağmen yaptığı kulübe hala ayakta duruyor. Önceden tamir edildi mi? Hayır, edilmedi. Kemal Bey susup duvara dikkatlice bakmaya başladı. Gözleri büyümüştü. Klaus, efendim, bu Rinst'in tablosu mu? Rinst mi? O da kim? Ünlü bir ressam, geçen yıl öldü. Tabloda onun imzası var. Mümkün değil, tabloyu kahyamız Wolfgang yapmıştı. Adı Wolfgang zaten. Rinst soyadı. Duvardan indirebilir miyim? Tabii ki indirebilirsin. Kemal Bey tabloyu evire çevire iyice inceledi. Kesinlikle ressam Wolfgang Rinst'e ait. Yaptığı ilk tablolardan biri olsa gerek. Klaus'un ağzı açık kalmıştı. İnanılacak gibi değil, inanılacak gibi değil deyip duruyordu. Kemal Bey tabloyu hayranlıkla seyrediyor, iltifatlar yağdırıyordu. Muhteşem bir eser, gökyüzü, ağaçlar, dağlar yaşıyor sanki. Bakınca kendini doğanın ortasında hissediyorsun. Gökyüzünün derinliğini, ağaçlarla kaplı dağların çekiciliğini mükemmel şekilde yansıtmış. Bir resim ancak bu kadar güzel yapılabilir. Ne kadar eder? Şimdi ettiğin lafa bak. Ben neden bahsediyorum, sen neden bahsediyorsun? Çoğunluk senin gibi zaten. İnsanlar eserleri sanat eseri olarak değil de ticari bir mal olarak değerlendiriyorlar. Gözü kör olasıca para bu konuyu da etkisi altına aldı. İnan ki çok üzülüyorum. Biz bu tabloları, heykelleri para için yapmıyoruz. Onlar bizim hislerimiz, duygularımız. Onlar bizim bir parçamız. Sen de onların kervanına katılmaya karar verdin herhalde. Hayır Kemal, paraya ihtiyacım olmasa kesinlikle satmaya kalkmam. İhtiyacını karşılayacak miktarı sağlar sanırım. 50-60 bin dolar eder mi? Fiyatlarla ilgilenmediğim için sana bir şey söyleyemem ama mantıken etmesi gerekiyor. Klaus tabloyu uzmanlara incelettikten sonra kısa bir süre içinde satıp karşılığında 75 bin dolar aldı. Parayı aldığı günün akşamı sahile indi ve banklardan birine oturdu. Üstüne ay ışığı vuran denizden kıyıya doğru sıcak bir rüzgar esiyor, dallardaki yaprakları hışırdatıyordu. Ortalık o kadar sessizdi ki, yaprakların ve dalgaların insanın içini bir hoş eden sesinden başka hiçbir şey duyulmuyordu. Klaus sigarasını yakıp düşünmeye başladı. Tablonun parasıyla biriktirdiği parayı birleştirince tedavisi için gereken miktarı elde ediyordu. Ama ağabeyinin ameliyatı bir türlü aklından çıkmadığı için parayı o yönde harcamakta kararsızdı. Sorun çözülmemiş, bilakis daha zorlaşmıştı. Önünde iki zorlu seçenek vardı ve bunlardan birini tercih etmesi gerekiyordu. Mantığının sesi ve kalbinin sesi farklı şeyler söylediğinden içinde adeta bir savaş çıkmıştı. 5 saat süren savaşın ardından galip gelen kalbinin sesi oldu. Tercihi ağabeyinin göz ameliyatı olmasıydı. Ağır ağır yerinden kalktı ve gecenin ıssız karanlığında kulübenin yolunu tuttu. Aradan 7 hafta geçtikten sonra Frank ameliyat olmak için hastaneye yattı. Yanında refakatçi olarak Kemal Bey vardı. Klaus yaklaşık bir ay önce İstanbul dışında yapılacak çeşitli konferanslara katılacağı bahanesiyle evden ayrılmış, Cerrahpaşa Hastanesi'ne yatmıştı. Ameliyatın yapılacağı saat gelince Frank'ın tansiyonla nabız kontrolü yapıldı ve ameliyathaneye alındı. Kemal Bey bu arada arkadaşını görmeye Cerrahpaşa'ya gitti. Odaya girdiğinde Klaus uyuyordu. Elindeki kolonya şişesini ve çiçeği masaya bırakıp bir müddet uyanmasını bekledi. Uyanmayınca Frank'ın bulunduğu hastaneye geri döndü. Bahçede 2 saat oturduktan sonra içeriye girip ameliyathanenin önünde beklemeye başladı. Uzun süren bu heyecanlı bekleyişin 6. saati dolmak üzereyken Mehmet Ali Bey dışarı çıktı. Nasıl geçti doktor bey? Görebilecek mi? Bir şey söylemek için çok erken. Bandajların açılmasını beklemek zorundayız. Bandajların açılacağı gün Kemal Bey tekrar arkadaşının ziyaretine Cerrahpaşa'ya gitti. Odaya girdiğinde Klaus'un yerinde başka bir adamın yattığını gördü. Yanlış oda olabilir diye ikinci kez numaraya baktı. Fakat ortada bir yanlışlık yoktu. Doğru odaya girmişti. Koridorun başında duran hemşireye doğru hızlı adımlarla ilerledi. 603 numaradaki hasta nerede acaba? Klaus Bey mi? Evet, hemşire başını hafifçe öne eğerek cevap verdi. Çok üzgünüm efendim. Hastayı dün akşam kaybettik. Siz Kemal Bey misiniz? Donup kalan adam sadece gözünü kırpabildi. Bu zarfı size vermemi istedi. Kemal Bey zarfı alacağına sersem sersem hemşirenin yüzüne bakıyordu. Genç kadın zarfı adamın ceketinin cebine koydu ve bir köşeye oturttu. Kendine gelince ağır ağır yürüyerek hastaneden çıktı. Duvara dayanıp cebindeki mektubu çıkardı ve okumaya başladı. Klaus veda ediyordu. Son isteğinin gerçekleşmesi için dua ederek Frank'ın yanına gitti. Bandajlar açılmış ve içindeki karanlığa sadece cılız bir ışık demeti cümleyi okuyunca Kemal Bey gözyaşlarını tutamadı. Ölürken bile ağabeyini düşünmüş, onu Kemal Bey'e emanet etmişti. İçinden arkadaşının son isteğinin gerçekleşmesi için dua ederek Frank'ın yanına gitti. Bandajlar açılmış ve içindeki karanlığa sadece cılız bir ışık demeti doğmuştu. Kitabın sonu. 27 Haziran 2000.